أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 660. حديث لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا Doğru sözlü kimseye lanet etmek yakışmaz. Bir adam sıddık ise, sıddık olmak istiyorsa, la'an olmakla sıddık olmayı yan yana getiremez. Bir arada yaşayamaz. İkisini birleştiremez. Hem tasdik edici olacak, hem Allah'ın gönderdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayata sadakatle bağlılığını ortaya koyacak, hem vahyin gündeme getirdiği hayat programını tasdik edecek, sadıkane bağlı olacak, hem sıddık olmak isteyecek, sıddık olacak, hem de kitapta ve sünnette Müslümanlara karşı hiç kullanıldığını görmediği bir işi yapmaya çalışacak. Yani lanetçi olacak. Bu mümkün değil. Müslüman, lanete layık değildir. Müslüman, insanlardan lanete layık olanları Allah'tan ve Resulünden öğrenmiş de ona lanet etmişse, bu elbette vahye uygun bir harekettir ama, onun dışında eşyaya da lanet edemez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yolculuklarında annelerimizden birinin bindiği devenin huysuzluk etmesi üzerine annemizin o deveye lanet etmesini duymuştu da hemen in o deveden ve bırakıver, salıver gitsin o deveyi. Ama ya Resulallah denilince ama Allah'ın lanetinin istendiği hayvanla bizim beraberliğimiz olmaz ki demişti. Bir kapıyı açmaya çalışacaksınız. Zorlandınız. Lanet olsun diyeceksiniz öyle mi? Bir yoldan yürüyeceksiniz. Bir geçitten geçeceksiniz. Bir dağa tırmanacaksınız. Bir ağaçtan meyve toplayacaksınız. Zorlandınız, beceremediniz. Lanet olsun diyeceksiniz öyle mi? Evet ama bunu çok duyduğunuzu siz de biliyorsunuz. Söyleyin, bu sözü sizin dilinize kim yapıştırdı? Hani şu, dinini, imanı sevmediğiniz, mümkün değil sevemeyeceğiniz, batı dünyası olarak bilinen ya da Müslümanların dışındaki bir alemin insanları filmlerle sizin kafanıza ve gönlünüze bu düşünceyi, bu kelimeyi yerleştirmedi mi? İki sözün birisi neredeyse lanet olsun diye, sevmediğini, nefret ettiğini, zorlandığını veya hoşlanmadığını beyan eden insanları, aile boyu gece gündüz sabah akşam dinlemeye çalışan insanlar da zaman zaman atına, arabasına, kapısına, penceresine, eşyasına, çantasına veya elbisesine lanet olsun demeye başlayacaktır elbette. Hayır, sıddık olanın lanetçi olması, lanet etmesi yakışmaz. Kaldı ki, bir varlığın, insan ya da eşya, lanete layık olup olmadığını ben nereden bileyim? Bu konuda tek söz sahibi Allah ve onun bildirmesiyle Resulullah'tır. Ben de onlardan öğrenerek lanete layık olanlara lanet ederim. Çünkü Kur'an'da, şöyle şöyle olanlara Allah lanet ediyor. Çünkü sünnette böyle böyle olanlara Allah lanet eder. Ben de lanet ediyorum. Hatta daha kapsamlı bir ifadeyle Allah ve Resulü ve de lanet edenlerin tümünün lanetine layıktır onlar şeklinde ifadeler görürsünüz. Söyleyin, onlardan öğrendiğinizin dışında herhangi bir eşyayı, herhangi bir şeyi, bir hayvanı veya bir elbiseyi siz lanete layık mı göreceksiniz? Buna yetkili mi zannettiniz kendinizi? O zaman Tekrar okuyoruz. La yenbagî li sıddîkin en yekûne la'ânen. Doğru sözlü kimseye, sıddık olmak isteyen kimseye, Allah'ın ve Resulünün getirdiği vahye dayalı dine sadıkane bağlı, tasdik erbabı, sıddık olmak için uğraşan kimseye, la'an olmak, lanetçi olmak yakışmaz elbette. 661 La yenbagî lilmü'mini en yüzille nefse. Ya Resulallah ve keyfe yüzillü nefse? Kal, en yetearrada minel belâi lima yutîku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendini küçük düşürmesi mümine yakışmaz. Bunu şöyle de tercüme edebiliriz. Müminin kendini aşağılaması, küçültücü duruma sokması ona yaraşmaz, ona yakışmaz. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, kendini küçük düşürmek nasıl olur, dediler. Şöyle buyurdu, gücünün yetmeyeceği sıkıntıların yüklerin altına girer. Rahmet peygamberi, merhamet peygamberi, ama İslam'ın, Kur'an ve sünnete dayalı bu dinimiz Müslümanlığın istediği Müslüman şahsiyetinin temsilcisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bize şahsiyet dersi veriyor desem caiz mi ki? Dikkat edin, bir Müslüman, bir mümin kendisini sakın ha küçük düşürmesin, bu ona yakışmaz diyordu. Kendini küçük düşürmek, zelil etmek, zillet içindeymiş gibi yaşamak, ya da öyle bir vasıf, öyle bir tavır içine, öyle bir tarz içine girmek. Hemen soruyorlar. Ya Resulallah, ve keyfe yüzillü nefse, yani bir mümin kendisini nasıl zelil eder? Nasıl bir zillettir bu dediğiniz? Kendini küçük düşürmek ne demektir? Bu nasıl olur ya Resulallah? Buyurdular ki, en yetearrada minel belâi limâ lâ yutîk. Yani, gücünün yetmeyeceği sıkıntıların, gücünün yetmeyeceği yüklerin altına girer. Öyle ki, öyle imtihanlar ister ki, onlara takati yoktur. Bunu aslında bilmelidir, bilir de, ve onların altında ezilir gider, rezil rüsvay olur. Gücünün ötesinde söz verir. İmkanlarından daha ötesine plan yapar. Hatta, öyle vaatlerde bulunur, öyle sözler verir ki, onu ömrü billah yapamayacaktır da, az düşünse bilecektir bu işi. Ama işte öyle yapar ve zelil olur. Parası kadar, kafası kadar, bileğinin gücü, dizinin dermanı kadar, Kur'an'dan bilgisi, sünnetten hakim olduğu, hayatını düzenlemeye muktedir olduğunu zannettiği seviye kadar, Müslümanlığını yaşamaya çalışmalıdır. Bu, anlayabildiğim kadarıyla, bunun bir yönü, ama bir başka yön var sanki hadiste bize hatırlatılan. Bir Müslüman, Allah'ın kendisinden istediği, kendisine imtihan soruları olarak gönderdiği, kulluk listesinde yer alan konular kadarıyla kulluk yapmalıdır. Hep onlara uğraşır, onları kendisine iş edinir, onları görev bilir ve öylece hareket etmek ister. Bu onun şiarıdır. Ama listede olmadığı halde, o listede olmayan, kendince olması gerekir diye zannettiği konular listeye alır da, benim bir de böyle böyle görevlerim olmalıdır zannıyla hareket ederse, işte o adam kendisini küçük düşürür ve de zelil olur, rezil olur, rüsvay olur. Bunun tarihten güzel örneklerinden birini hadis suresinden öğreniyoruz. Allahu Teala, Adem aleyhisselamdan sonra, Nuh aleyhisselamdan sonra, birbiri peşi sıra nice peygamberler göndermiş, İbrahim aleyhisselam ve devamında. Sonra İsa aleyhisselam. Hem de ona inananların kalbine, ra'fet, şefkat ve merhamet lütfetmiş Allah. Bir de, وَرَحْبَانِيَّتَنْ اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا اَبْتِغَاءِ رَضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيْتِهَا demiş arkasından. Yani, Bir de ruhbanlık izni vermiş onlara ki, onlar bunu bir izin, ruhbanlığı bir lütuf ve ihsan kabul edecek yerde, özünü bozmuşlar, bid'atleştirmişler. Oysa Allah onu onlara farz kılmamışken, kendilerine, Allah'ı razı etmek için biz bunu farz kılalım kendimize demişler. Dağda yaşayabilecek ama şehirde de yaşayabilecekken, izin varken buna, evlenebilecek ama evlenmemeye de izin verilmişken, savaşa gidebilecek ama savaşmadan da Müslüman olabilecekken, hayır, asla, her ne kadar Tanrı bize farz kılmamışsa, biz bunu kendimize farz kılalım, o zaman Tanrı'yı daha çok memnun ederiz demişler ve hakkından gelememişler. فَمَا رَعَوْهَا اَقَّرِ اَيَتِهَا Bugünkü kullandığımız dünyanın diliyle, Allah-u Teala'nın onlara, bana kulluk etmek için size gönderdiğim liste buyurun dediği halde, o listede olmayan ruhbanlığı, yani kulluk için şart olmayan, farz olmayan ruhbanlığı, kulluk listesine koyuvermişler ama gereğini yapamamışlar. Böyle anlatırız biz bu işi. Peki, anneler ve babalar, karılar ve kocalar, oğullar ve kızlar, komşular ve komşular, arkadaşlar ve arkadaşlar, söyleyin, Allah'a o vasıflarıyla kulluk yapacaklarında, Allah'ın kendilerine gönderdiği listeye bakıp gereğini yerine getirmeli değiller mi? Evet ama, bu listede unutulmuş galiba diye yeni eklemeler yapıyorsa insanlar, hakkından gelebilirler mi söyleyin? Mesela, ben bir kadın olarak diye başlasa, Allah'ın kadın kulları, Allah'ı razı etmek için, ona kul olmak için, onu ben çok seviyorum, onun dediği gibi olmak için, onun dediği gibi olmak için, ne yapman gerekir söyle Allah'ın kadın kulu? Ancak onun senden istediklerini yaparsın. Çünkü onun dedikleri sana gönderilen listede vardır. Sen, yok yok, her ne kadar bana gönderilen kulluk listesinde yoksa da bunlar, ben bunları Allah'a kulluk için yaparım ve o beni sever diyebilecek misin? Mesela, bir hadisten öğreniyoruz. Kadınlar için aleyhissalatü vesselam buyururlar ki, eğer namaz oruç gibi bireysel kulluklarını yerine getirirlerse ve eğer namus ve iffetlerine dikkat ederlerse ve eğer kocalarını memnun edip güldürürlerse cennet var onlara. Ama ya Resulallah diye başlayacaklar mı? Hadi buyurun, işte peygamber, işte siz, ne diyecekseniz deyiniz. Şikayetinizi Allah'a arz ediniz isterse, sizin kapasitenizi düşünememiş öyle mi? Haşa, estağfirullah. Yani sizin kalitenizi bilememiş öyle mi? Siz oysa daha neler ve neler yapabilirdiniz. Erkeklere taş çıkartırdınız. Siz nice erkeklerin yapamayacağı kalite ve kapasitede insandınız. Olabilir. Ama görev listenizi belirlerken Allah sizi sizden daha iyi biliyor, bilmiyor musunuz? Evet, gücünüz her şeye yetebilir. Binlerce erkekten daha kaliteli, daha güçlü, daha firasetli, daha becerikli olabilirsiniz. Ama göreviniz değil, anlıyor musunuz? Göreviniz değil. Arabaya bindiniz. Kaptan da yerini aldı. Sordunuz, kaç yıldır burada oturuyorsunuz? Nezaketle biraz utanarak 18 ay olduğunu söyledi. Siz 18 seneyi ikiye katlasanız caizdir neredeyse. 30 senedir direksiyon sallıyorsunuz. Geçip onun yerine oturunca hem o hem sen görevinizi yapmış olur musunuz? Yani örnekleri çoğaltın isterseniz. Siz çok güzel yemek yapardınız. Davet ettiler, yemeğe çağırdılar. Olmaz mı diyeceksiniz? Atın onun hazırladığı yemekleri, siz çünkü daha kaliteli hazırlarsınız öyle mi? Girin mutfağa, söz sizin olsun ve istediğiniz yapın. Oldu mu? Yakıştı mı size? Oysa görevinizi yapmadınız değil mi? Benzer nice örnekler. Ama siz öyle bir elbise, kendinize yakıştırdığınız öyle güzel bir elbiseniz var ki, onu karşıdakine giydiriyorsunuz. Neden? Ama siz, size yakışanı çok iyi bilmiştiniz. İyi de karşıdakinin kendisine yakışanı kendisine ait bir hak olarak siz ona tanımayacak mıydınız? Gelin, gücünüzün ötesindekini yüklenmeyin ve zelil olmayın. Tekrar okuyorum. La yenbagî lilmu'mini en yuzille nefseh. Ya Resulallah, ve keyfe yuzillu nefseh? Kal, en yetearrada minel belâi lima la yutîk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendini küçük düşürmesi mümine yakışmaz. Müminin kendini aşağılaması, küçültücü duruma sokması ona yaraşmaz, ona yakışmaz. Onun üzerine, ey Allah'ın elçisi, kendini küçük düşürmek nasıl olur? Dediler. Şöyle buyurdu. Gücünün yetmeyeceği sıkıntıların, gücünün yetmeyeceği yüklerin altına girer. 662 Hecet imra'etun min beni Kutamete ennebiyye bihecain leha fe belaga zalike ennebiyye feştedde aleyhi zalik ve kal men li biha fe kale raculun min kavmiha ene leha ya Resulallah ve kânet temmâraten tebi'ut temra kal feetâha فقال لها هل عندك تمر؟ فقالت نعم فأردته تمرا فقال أردت أجود من هذا قال فدخلت التربة قال ودخل خلفها فنظر يمينا وشمالا فلم ير إلا خوانا قال فعلى به رأسها حتى دمغها به قال ثم أتى النبي فقال يا رسول الله قد كفيتكما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا ينتطح فيها أنزان فأرسلها مثلا Beni Kutam eden bir kadın Hazreti Peygamber'i yeren şiirler söylerdi. Bu sözler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bundan dolayı canı çok sıkıldı. Dedi ki, kim benim için bu meseleyi halleder? O kadının kavminden olan bir adam. Ben yaparım ya Resulallah dedi. Kadın, hurma satıcılığı yapıyordu. Adam anlatıyor. Ben onun yanına vardım. Sende hurma var mı dedim. O da tabii dedi ve hurmaları gösterdi. Ben bunlardan daha iyisini istiyorum dedim. Bunun üzerine kadın deposuna girdi. Ben de arkasından girdim ve sağımı, solumu kontrol ettikten sonra orada gördüğüm bir sineği aldığım gibi başına geçirdim ve kadını oracıkta öldürdüm. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedim. Ya Resulallah, aranızdaki meseleyi hallettim. Bunun üzerine Peygamberimiz bir deyim kullanarak şöyle buyurdu. Mesele hallolmuştur. Artık bundan böyle, bu konuda iki keçi toslaşmaz. Bu bir tabir olarak artık kıyamete kadar söylenecektir. Konuyla ilgili bir rivayet daha var. Bir başka açıdan farklı bilgiler sunmuş bize. Okuyalım. 663 Kânet Asma'u bintu Mervan min beni Umeyye'te İbni Zeyd'in ve kâne zevcuha Yezid ebni Zeyd ibni Hısn'in el-Hutami ve kânet tuharridu alel-Müslimîn ve tu'zihim ve tekûlu-şşâra fece'ale Umeyrubnu Adiyyin nedran ennehu le'in raddallahu Resûlehu sâlimen min Bedrin le-yaktulenneha kal fe'âde aleyha أمير في جوف الليل فقتلها ثم لحق بالنبي فصلى معه الصبح وكان النبي يتصفحم إذا قام يدخل منزله فقال لأمير بن عدي قتلت أسماء قال نعم قال فقلت يا نبي الله هل علي في قتلها شيء فقال رسول الله لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانٍ Mervan kızı Asma, Ümeyye bin Zeyd oğullarındandı. Kocası, Yezid bin Zeyd bin Hısn el-Hutami'dir. Müslümanlara saldırgan davranıyor, eziyet ediyor ve şiirleriyle onları hicvediyor, eleştirerek küçük düşürmeye çalışıyordu. Umeyr bin Adi, Cenab-ı Hak Resulünü Bedir'den salimen döndürürse, o kadını öldüreceğine and içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir'den dönünce, Umeyr gece yarısı gidip kadını öldürdü. Sabahleyin, peygamberin yanına varıp onunla sabah namazını kıldı. Hazreti Peygamber, namazdan sonra evine gitmek için ayağa kalkınca cemaate süzer, gözden geçirirdi. Umer bin Adi'ye, Asma'yı öldürdün mü dedi. O da, evet ey Allah'ın Nebisi, onu öldürmeye karşılık bana bir vebal var mı diye sordu. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bundan böyle, bu konuda iki kişi toslaşmaz. Bundan sonra mağlubiyet yok. Yani bundan sonra onun tarafından süsülüp eziyet görmek yok buyurdular. Aleyhissalatü vesselamı diliyle incitmeye, hicvetmeye çalışan bir kadın, kavminden biri bu işi hallediyor ve aleyhissalatü vesselam artık bu iş burada bitmiştir diyor. Bilmem ki, üzerinde bu kadar açık, bu kadar net bir konu üzerinde hala açıklasam mı, konuşsam mı, hatırladıklarımı söylesem mi desem biraz ukalalık olmaz mı? Galiba benim aklıma gelenler sizin de aklınıza gelmiştir. 664. La yehlikun nasu hatta yu'ziru min enfusihim. İnsanlar işledikleri günahlara mazeret uydurmadıkça helak olmazlar. Aman ya Rabbi. Bizi affet ya Rabbi. İnsanlar günah işleyecekler, arkasından amma diyecekler. Yani sen onu günaha girerken, sen onu günah işlerken görmüş olabilirsin, haberin olabilir ama onun bir mazereti vardır günaha girerken. Abi kardeşim, ve hey Müslüman, sen günahın için mazeret uydurman sana ne kar getirir? Sadece helakten başka söyle. Yani bir Müslüman hem günaha girecek, hem günah işleyecek, hem de mazeretim var diyecek öyle mi? Nasıl yani? Yani içki içmişsem, o kadar perişandım, o kadar ölüyordum, ölümüne susamıştım, ne çare ki mecburdum. Bu mazeret değil, zaten hakkındır. Eğer gerçekten sen eğer içmeyeceksen seni öldüreceklerse, iki tane oğlun, üç tane kızın hanımınla beraber sıraya dizmişler, ellerinde silahlarıyla senden önce de hatta birkaç aileyi böylece tarayıp öldürmüşler, görmüşün içki içmediler diye, sen de ondan dolayı içtin öyle mi? Tamam, bu mazeret uydurmak değil ki, o durumda İslam sana zaten senin yaptığını yap diyordu. Peki ama açlıktan ölecektin, domuz eti buldun sadece, onu veya çalmak zorundaydın, aldın yedin öyle mi? Mazeretin. Zaten yapacağın iş bu, başka bir şey yok ki. Ama öyle değil, mazeret uydurmaya çalışmak. Yani günaha girdin, evet günaha girdim, günah olduğunu biliyorum, Allah'tan af diliyorum ama ben bu günaha girerken insanlığımı biliyorum. İnsan olduğum için ben günahı günah olarak yaptım, Allah'tan af istiyorum demek mazeret uydurmak değildir. Onun günahlığını kabul etmektir, af dilemektir. Değilse eğer insanlar girdikleri günahın günah olduğunu bilmezler ya da günah olduğunu inkar ederlerse durumları farklı değerlendirilir. Ama hem günah olduğunu bilecek hem de buna rağmen edecek, bu nasıl olur mu diyorsunuz? Müslüman işte öyle günaha girer zaten. Onun günah olduğunu bilir. Aslında istemez, mazeret de uydurmaz. Ne yapayım ki, başka yolum yoktu filan da demez. Ya da o anda fark edemedim, ayağım tökezledi, ayağım kaydı ve düştüm demez. Ama insanım der. Evet o anda yanılmışım, o anda beceremedim, o anda bir gaflet ettim, o anda aklım başımdan gitti sanki ama bu benim için bir mazeret değil. Ben bu günahımdan Allah'a kendimi arz ederek af diliyorum. Allah'ın beni affetmesini istiyorum derse o onu kurtaracaktır. Değilse eğer işledikleri günahlara insanlar mazeret uyduruyorlarsa, evet ben bunu içiyorum ama bunun bu boyutta, bu ortamda, bu durumda içilmesi helaldir biliyorum da ondan demesinler. Evet ben zina ediyorum ama ben bunun zina olduğuna inanmıyorum onun için yapıyorum demesinler. Ya da evet ben hırsızlık yapıyorum ama bu hırsızlık değildir. İslam buna böyle dememelidir. Zaten 20. asır 21. çeyreğinde biz bu işlerin yani bize göre aslında böyle olması gerektiğini zannediyoruz demesinler. Faiz konusunda, ticari hayatın her bir biriminde, ihtiyaç mantığında, insan anlayışında, aile statüsünde, aklınıza ne gelir her konuda Allah'ın ve Resulünün dediğinin dışına çıkan insanlar kendilerine bir bahane, bir mazeret uydurmasınlar, helak olurlar. Tekrar okuyorum. La yehlikun nasu hatta yu'diru min enfusihim. İnsanlar işledikleri günahlara mazeret uydurmadıkça helak olmazlar. 665. لَقَلْبُ بْنِ آدَمَ اَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ اِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلْيًا Adem oğlunun kalbi, kaynar vaziyette fokurdayan tencereden daha hızlı bir şekilde alt üst olup değişime uğrar. Kısa süre içinde birbirinden farklı düşüncelere meyleder. İnsanın kalbinin temel özelliklerinden biridir. 3-5 Müslümanın karşısında kendisini bulur o kalbin sahibi. Kalp heyecanla titremeye başlar. Bunlara Allah'ın dinini, Kur'an'ını ve sünnetini anlatmak için imkan veren Allah'a hamdolsun diye Euzü Besmele çeker, Bismillah der ve başlar. Ne kadar güzel. Kalp heyecanlıdır. Kalp Allah'ı, Allah'a kulluğu gündemde tutuyordur. Zikri sadece Allah, Allah'ın rızasıdır ama çok geçmeden, hatta saniyeler kadar fark ile bazen karşıdakinden bir yarar sağlamak ya da ona bir hava atmak ya da ondan bir başka beklenti içine girmek gibi nice hesaplar o kalbin temel meşgalesi haline geliverir. Görürsünüz bunu siz. Kadınlara din iman anlatanlarda görürsünüz. Zenginlere Kur'an sünnet duyuranlarda görürsünüz. Makam ve mevki sahipleriyle bir arada olanlarda görürsünüz. Ya da değişik meslek gruplarıyla birilerinin tanışması konusunda görürsünüz bu örnekleri. Bu veterinerdir. Tanışırsam hayvanlarıma, bu doktordur. Tanışırsam insanlarıma lazım olur diyenler. Güya dost olmak için tanıştığını söyleyen ama kalbinden neler ve neler geçirenler. Tam da aradığımı buldum. Bu kız bana lazımdı diyenlerden tutun. Bu adam demek araba piyasasının tek sahibiymiş ya da iş piyasasının oğluma kızıma ben neler neler yararlanırım bununla diyebilenler. Siz onu değişik örneklerini hayatta görmüşsünüzdür. İyi bilin ki, ey Adem oğulları ve Havva kızları, iyi bilin ki şu göğüs boşluğunuzda taşıdığınız, hani Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle bir et parçası var ya, kalbiniz, imanınızın ki öyle istediğim için oradan başladım ama kimilerinde inkar ve küfürlerinin makarı olan, karargahı olan kalp var ya, kulaktan gelen, gözden gelen ayetlerin orada iman veya inkar için imkan bulduğu yer var ya, işte o sanki fokur fokur kaynayan bir tenceredeki o sizin kaynattığınız şeyden daha hızlı alt üst oluveriyormuş, anlayın. Yani tencerede bir şeyler kaynayınca nasıl alttakiler üste fırlıyor, üsttekiler nasıl alta gidiyor, nasıl deveran ediyor, birdenbire her şey alt üst oluyor ya, işte o gibi sanki kalptekiler de kısa süre içinde değişime uğrayabiliyor. Birden farklı mecralara geçebiliyor. Çok samimi ve halis niyetlerle başlayan işler kalpteki değişimde bir başka mecrada cereyan ediveriyor. Yani bir başka şekil alıveriyor. Onun için dikkat edelim, kalbimizi vahye teslim edelim, kalbimizi Kur'an ve sünnete tabi kılalım, Allah ne dedi, peygamber ne istedi, nasıl yaptıysa kalbimiz onları anlamaya ve algılamaya görevli kılınsın, ondan sonrası kolay zaten, kaynasa da vahye uygun kaynayacaktır. Annesini sevecektir o kalp, hem de çok sevecektir. Ama isyan makamına geçmeden, o sınırı aşmadan sevecektir. Onun yanlışlarını güzelce düzeltmeyi sevecek. Onun güzelliklerini örnek almayı sevecek. Onun kulluğunu teşvik etmeyi sevecek. ya da onun cennete gitmesinde güzel ameller yapmasına teşvik edecek bir biçimde sevecektir. Ama annesini sevecek, ama vahyin dediği gibi sevecektir. Siz de baldan baklavaya, attan arabaya, insandan eşyaya neyi kalbinize nasıl yerleştireceğinizi vahiden öğrenecek ve ondaki kaynamaların her şeye rağmen İslam'ın kaynama modeline uygun olmasını sağlayacaksınız. Tekrar okuyorum. لَقَلْبُ بْنِ آدَمَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ اِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلْيًا Adem oğlunun kalbi kaynar vaziyette fokurdayan tencereden daha hızlı bir şekilde alt üst olup değişime uğrar. Kısa süre içinde birbirinden farklı düşüncelere meyleder. 666 لِكُلِّ غَادِرٍ دِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ Her hainin kıyamet gününde hainliğinin ölçüsüne göre bir sancağı, bir işareti bulunacaktır. Allah'ım sen koru bizi. Amin. Yani yarışacak mı dersiniz Müslümanlar bu konuda? Olur mu böyle bir haber bize, aman bakın hanginizin sancağı, hanginizin direği, hanginizin işaret çubuğu daha yüksek olacak, bir bakın bakalım yükseltin, hanginizinki daha çok olacak diye bir işaret ya da bir öneri değil mi? Öyle anlamadık inşallah. Yani her hain için kıyamet gününde hainliğinin ölçüsünde bir sancak, bir direk, bir işaret dikilecekmiş. Bizim olmasın. Ama küçücük vardı, azıcık bir işaret, azıcık bir sancak veya kısacık bir direk dikildi benim için de. Pişman olalım. Bu hadis onun için ya. Vazgeçelim. Ya Rabbi, benim için olabilecek her şeyi ortadan kaldır. Ben pişmanım, istemiyorum. Bilmemiştim. Biliyordum, anlamamıştım. Anlamıştım, geri duramamıştım. Ama bize rahmetellil alemin gönderdiğin peygamberimizden, İmam Kudai'nin tespitiyle öğrendiğim bu şerefli söze göre ben onların tümünden pişman oldum, vazgeçtim. Tevbe ettim, sana döndüm. Affet ya Rabbi, ben hıyanet sancağı, ben hıyanet işareti ve direği istemiyorum ya Rabbi deyin, diyelim ve Allah affetsin. Tekrar okuyoruz. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ Her hainin kıyamet gününde hainliğinin ölçüsüne göre bir sancağı, bir işareti bulunacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.